Birinci kaset, birinci yüz. Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Ankara. Sekizinci baskı, 2000. Türkçe'ye çeviren Profesör Doktor Metin Kıratlı. Altı nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Aslı Zeynep Selli. Birinci baskının ön sözü. Bu kitabın konusu, eskinin yıkıntısından yeni bir Türkiye'nin doğuşudur. Kitap, Türk uygarlığının kaynakları ve tabiatı hakkında giriş mahiyetinde bir incelemeden sonra iki kısma ayrılır. Birinci kısımda ana olaylar ve süreçler, Türkiye tarihinin basit bir hikayesi olarak değil, daha ziyade değişmenin başlıca evrelerini izlemek ve tanımlamak çabası olarak kronolojik sırayla ortaya konmuştur. İnceleme, Atatürk'ün partisinin bizzat kendisinin örgütlediği hür bir seçimle iktidardan uzaklaştığı ve ülkenin tarihinin yeni bir evresine girdiği 1950'ye kadar olan dönemi kapsamaktadır. Kitabın ikinci kısmında değişmenin dört veçesi daha ayrıntılı olarak incelenmiştir. Türkler arasında yek vücut özdeşlik ve bağlılık duygusunun, devlet teori ve uygulamasının ve onun hakim olduğu dini ve kültürel hayatın ve en son ekonomik ve toplumsal düzenin değişmesi. Son bölümde Türk devriminin mahiyeti ve onun başarı derecesi üzerinde bazı genel sonuçlara ulaşma çabasında bulunulmuştur. Ayrı bir notta bu kitabın hazırlanmasına şu veya bu şekilde yardım etmiş olanlara teşekkürlerim ifade edilmiş bulunmaktadır. Burada hiçbiri bu kitapla doğrudan doğruya ilgili olmamakla beraber kitabın sahip olabileceği bütün meziyetlere her ikisi de büyük katkıda bulunmuş olan iki bilim adamına minnettarlığımı ifade etmek isterim. Birincisi, yıllar boyunca sohbetleriyle benim Türk tarihi ve uygarlığı hakkındaki anlayışımı, yardım ve rehberlikten ötürü söylenecek her türlü şekli şükran sözünün belirtebileceğinden daha derin bir şekilde zenginleştirmiş olan dostum ve meslektaşım Profesör P. Vitek'tir. İkincisi, Türkiye ve Türklerle ilk tanışıklığımı, onların dili ve edebiyatı hakkında ilk bilgimi ve o zamandan beri hayatımı şekillendiren sürekli ilgimi kendisinin etki ve öğretisine borçlu olduğum, ölümü büyük acı bırakan merhum Doktor A. Adnan adı vardır. Bernard Lewis, Londra, Ocak 1960. İkinci baskının ön sözü. Bu kitabın ilk baskısı 1960'ta yapıldı. O zamandan beri birçok yeni materyal gün ışığına çıkmıştır. Önemli belgeler ve hatıralar yayınlanmış veya incelenmiş, gerek Türkiye'de gerek diğer ülkelerde modern Türk tarihi ve düşüncesi üzerinde pek çok inceleme ve monografiler çıkmıştır. Bu kitabın birbirini izleyen yayımlarında küçük değişiklikler yapılmıştı. Yeni bir baskının yayımı, daha geniş gözden geçirmelerde bulunmak fırsatını vermektedir. Bunlar hem yapısal hem de pratik nedenlerle kaçınılmaz olarak yine biraz sınırlı olmuştur. Bu sınırlar içinde hem tarih hem tarih yazıcılığı bakımından daha sonraki gelişmelerin sağladığı daha geniş perspektiflerden ve daha derine giden görüşlerden yararlanmaya çalıştım. Bazı olgu ve yargı yanlışlarını düzelttim. Bazı ihmalleri giderdim ve birçok sorunların ve olayların takdimini değiştirdim veya genişlettim. Seçilmiş bibliyografya da yenileştirilerek bugüne ulaştırılmıştır. Bernard Lewis, Londra, Mayıs 1967. Teşekkür. Kitabımın el yazılı nüshasının bazı kısımlarını veya hepsini dikkatle okudukları ve birçok yararlı tavsiyeleri için Miss Elizabeth Munro, Profesör Sir Hamilton Gibb, Profesör A. T. Hatto, Profesör P. M. Holt, Mr. A. H. Hurani, Profesör J. C. Hurwitz ve Profesör D. A. Rustova, fotoğrafları çekmesi ve bu eserin bütün hazırlığı boyunca gösterdiği yardım ve kolaylık nedeniyle Doktor E. Atabay'a, kitabı basıma hazırlamaktaki zahmetli ve son derece değerli yardımı için Miss H. Oliver'a, matbaa provalarının bir tertibini okuyup düzeltmesinden dolayı Profesör D. A. Rustova, haritaları hazırlamasından dolayı mütefevva Mr. D. E. Pitcher'a, endeksi hazırlamasından dolayı Miss M. Moyle'a, resimlerin reprodüksiyonuna nazik müsaadelerinden dolayı Profesör Franz Thatcher'a, Alt Stambuler Hof und Wolfseben, Hannover, 1925 adlı eserin derleyicisi. Topkapı Sarayı Müze Müdürü'ne, Hayat Dergisi Yayın Müdürü'ne minnet ve teşekkür borçluyum. Bu kitabın bazı bölümleri daha önce çıkmış makalelerin muhtevasına dayanmaktadır. Buna müsaade ettiklerinden dolayı Profesör G. E. von Grumbum'a ve Chicago Üniversitesi basım evine Unity and Variety in Muslim Civilization, Chicago 1955 adlı kitabın derleyici ve yayıncıları. Journal of World History, Middle Eastern Affairs, International Affairs, Encyclopedia of Islam ve Studio Islamica'nın yayın müdürlüklerine çok minnettarım. Son olarak 1954 ile 1959 arasında Türkiye'ye seyahatlerimin masrafını karşılamak üzere yaptığı bağışlar ve bu incelemenin hazırlanmasındaki yardım ve teşviki için Royal Institute of International Affairs'e teşekkürlerimi belirtmek isterim. Gözden geçirilmiş baskıyı hazırlarken birçok dergideki kitap eleştiricilerinin yorumlarından yararlandım. Bunlara kadirşinaslık duygularımı ifade etmek isterim. Bana özel olarak bildirdikleri yorum ve tavsiyelerinden dolayı Dr. F. Ahmad, Profesör H. H. Bayur, Profesör R. H. Davison, Profesör U. Haight, Profesör F. Is, E. Kur'an, Dr. H. A. Reed, Profesör D. A. Rustov ve Dr. M. E. Yap'a derin minnettarlık içindeyim. Bernard Lewis. 1. Bölüm. Giriş. Türk Uygarlığının Kaynakları. Bu kadar bilge ya da bilgili çıkıp da Türklerin akıllılığını, askerlik sanatını, yürekliliğini betimlemeye cesaret edecek. Bunlar Arapları, Sarakenleri, Ermenileri, Suriyelileri, Yunanlıları korkuttukları gibi oklarıyla tehdit ederek Frankları korkuttuklarını sanıyorlardı. Gesta Francorum, 1100. Garayip'tendir ki kesret-i sefain ve peremat sebebiyle bir kişi, sekizi bir akçe mankırın birisiyle Rumeli'nden Frangistan'ı ve Frangistan'dan Rumeli'ni seyreder. Tursun Bey, Tarihi Ebu'l-Feth, 1500. Türkler, Türkçe konuşan ve Türkiye'de yaşayan bir millettir. İlk bakışta bu, göze çarpıcı bir orijinallik veya pek devrimci muhteva taşıyan bir cümle gibi görülmez. Fakat bu fikrin Türkiye'ye girişi, yayılışı ve bir tüzel varlık ve devlet olma niteliklerinin bir ifadesi olarak Türk halkı tarafından nihai olarak kabulü, modern çağın, geçmişin sosyal, kültürel ve siyasal geleneklerinden köklü ve sert bir ayrılışı kapsayan büyük devrimlerden biri olmuştur. Türkçe konuşan Anadolu'ya Türkiye adı yaklaşık olarak 11. yüzyılda Türkler tarafından ilk fethinden beri Avrupalılarca verilmiştir. 1. Dipnot. Türkler tarafından fethedilen Anadolu toprakları hakkında Türkiye adı ilk kez 1190 tarihli Barbarossa Haçlı Seferi'nin Vakainamesi'nde gözükür. 13. yüzyılda bu deyim batılı yazarlar arasında artık yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bakınız Claude Cahen, Le Problema Etnique en Anatolie. J. Wild, History, 2. cilt, 1954-360. Fakat Türkler kendileri 1923'e kadar bunu ülkelerinin resmi adı olarak benimsemediler. Benimsediklerinde de Avrupalı menşeini açıkça belli eden bir şekli Türkiye kullandılar. Halk bir zamanlar kendisini Türk diye adlandırmıştı. Ve konuştukları dile yine Türkçe deniyordu. Fakat Osmanlıların imparatorluk toplumunda etnik bir terim olarak Türk deyimi az kullanılmıştı. Ve özellikle Türkmen göçebelerini veya daha sonra Anadolu köylerinin Türkçe konuşan cahil ve kaba köylülerini ifade etmek üzere daha çok küçültücü bir anlamdaydı. Bunu İstanbullu bir Osmanlı efendisi için kullanmak bir hakaret olurdu. 2. Dipnot. Cahen'in incelediği bir metin, daha 13. yüzyılda Konya eşrafından birinin Türk lakabını sadece kaba ve çekilmez Türkmen sınır halkı için kullandığını gösteriyor. Cahen, In G. E. von Grumbum, Unity and Variety in Muslim Civilization, 1955, sayfa 330. Osmanlı deyimi bile bir millet anlamında değil, Emeviler, Abbasiler ve Selçuklular gibi bir hanedan anlamında anlaşılıyor ve Osmanlı Devleti geçmişin büyük İslam imparatorluklarının doğrudan doğruya varisi ve halifi sayılıyordu. Milli ve vatani bağlılığın odak noktası olarak bir Osmanlı milleti ve bir Osmanlı vatanı kavramları Avrupa etkisinde ortaya çıkan 19. yüzyıl yenilikleriydi ve ömürleri de kısa olmuştu. 19. yüzyıla kadar Türkler kendilerini her şeyden önce Müslüman olarak kabul ediyorlardı. Bağlılıkları farklı düzeylerde İslamlığa ve Osmanlı hanedanı ile devleteydi. Bir kimsenin konuştuğu dilin, oturduğu toprağın, geldiğini iddia ettiği ırkın kişisel, duygusal veya toplumsal bir önemi olabilirdi. Siyasal hiçbir önemi yoktu. Böylece Türkler kendilerini, içinde bizzat Türk milliyetinin gark olmuş olduğu İslamlıkla özdeş görmüşlerdi. Ve bu, Türk dilinin yaşamasına ve teoride mevcut olmadığı zannedilen bir Türk devletinin varlığına rağmen olmuştu. Basit halk, köylüler ve göçebeler arasında bir Türklük duygusu yaşamaya devam etti. Ve zengin, fakat ihmal edilmiş bir halk edebiyatında ifadesini buldu. Fakat yönetici ve okumuş gruplar, İslamlık içinde ayrı bir etnik ve kültürel topluluk olma hüviyetlerinin bilincini Araplar ve İranlılar derecesinde bile korumamışlardı. Modern anlamda Türk milleti fikri, önce 19. yüzyıl ortalarında ortaya çıktı. Bunun gelişmesinde birçok etkenlerin katkısı oldu. Türkiye'deki Avrupalı sürgünler ve Avrupa'daki Türk sürgünler, Avrupa'daki Türkoloji araştırması ve onun Türk kavimlerinin eski tarihi ve uygarlığı hakkında ortaya çıkardığı yeni bilgi, Rus Panislavizmi ile karşılaşan ve ona karşı garip bir paradoksla Rusların Türkoloji buluşlarıyla beslenerek kendi milli bilinçleriyle gittikçe daha büyük bir tepki gösteren Rusya Türkleri ve Tatarlar, Hristiyan olarak batıdan gelen milliyetçi fikirlere daha açık olan ve bunun zamanı gelince imparatorluklarının efendilerine de sirayetine yardım eden Osmanlı İmparatorluğu'na tabi milletleri. Önce bu fikirler dar bir aydınlar çevresiyle sınırlı kalmıştı. Fakat gittikçe geniş ve derin bir şekilde yayıldı ve sonunda Cumhuriyet'in ülkesi ve halkı için Türkiye ve Türk adlarının ilk kez resmen kabulü bu fikirlerin zaferini sembolleştirdi. Türk özdeşlik duygusunun büyümesi, İslami uygulama ve gelenekten uzaklaşıp Avrupa'ya yönelen hareketle bağıntılı oldu. Bu, sınırlı bir amacı gerçekleştirmek düşüncesiyle alınan tamamen ameli ve kısa vadeli reform tedbirleriyle başladı. Sonra bütün bir ulusu bir uygarlıktan bir diğerine aktarmak üzere geniş çaplı, bilinçli bir girişim halinde gelişti. Milliyetçi ve yenilikçi hareketler yerleştikten sonra ilginç bir yeni gelişme görüldü. Daha önceki eski mahalli uygarlıklarla özdeşliğin öne sürülmesi. Bu hareketin diğer bazı İslam ülkelerinde benzerleri vardır ve şüphesiz toprak esasına dayanan dünyevi vatan ve ülke ile onun üzerinde oturan halk arasındaki mistik ve sürekli ilişkiler hakkındaki Avrupalı fikrin ithalinin sonucudur. Bu fikir Türkiye'de Anadolucu denen harekete ve Sümerler, Truvalılar ve hepsinden çok Etiler gibi eski kavimlerin Türk asıllı olduklarına dair babası Atatürk olan teorilere yol açtı. 3. Dipnot. Türklerin eski Anadolluların hısımları ve torunları olduklarını ileri sürerken Yunanlı, Hristiyan ve hepsinden çok halen mevcut olmak gibi bu amaç için 3 sakınca taşıyan Bizanslılarla ilgili olarak böyle bir şey söylememeleri ilginçtir. Bu hareket, Türkleri üzerinde oturdukları ülkeyle kendilerini özdeşleştirmeye teşvik etmek ve böylece aynı zamanda tehlikeli panturanist maceraların cesaretini kırmak amacıyla kısmen politik idi. Fakat politik amaçtan esinlenen aşırılıklarına ve anlamsızlıklarına rağmen Atatürk'ün Anadolucu teorisi önemli gerçek unsurlarını içine alıyor veya daha doğrusu gün ışığına çıkarıyordu. Böylece modern Türkiye'nin yapımına katılan üç esas etki akımı ayırt edebiliriz. İslami, Türk ve karmaşık nitelikte ve daha iyi bir deyim olmadığından mahalli diyebileceğimiz üçüncüsü. 1. mahalli unsur. Türkiye'ye gelen Müslüman Türkler, karışık ve çeşitli bir gelenek ve kültür modelinin damgasını aldılar. Bunun bir kaynağı, resmi Türk tezinde önemi kuvvetle belirtilen Anadolu'ya çıkan Hititler en göze çarpan kalıntıları bırakmışlar ve en çok reklamı yapılan bir teorileştirmenin konusu olmuşlardır. Diğer eski Anadolu kavimleri de şüphesiz kendi izlerini bırakmışlardır. Bununla beraber Anadolu etkisi tek etki değildir. Osmanlı İmparatorluğu ilk yüzyılından itibaren bir Anadolu devleti olduğu kadar bir Balkan devletiydi de ve Rumeli uzun süre esas merkeziydi. O ancak günümüzde imparatorluğun Avrupa ve Asya toprakları arasındaki eski bağlantı yeri ve çok eski devlet ve uygarlık gelenekleriyle bir imparatorluk kenti olan İstanbul ile birlikte merkezi mevkiini yitirmiştir. Türk İslamlığı içinde bu mahalli geleneklerin kuvvetli kalıntıları Türkiye'yi ziyaret eden, özellikle güneyden veya doğudan giren herhangi bir ziyaretçinin derhal gözüne çarpacaktır. Bu gelenekleri bir şey onun çok dikkatine sunacaktır. Stil ve yapı bakımından Suriye ve Irak'takinden pek farklı Anadolu köy evi ve camii. Fars Arap üslubundaki klasik müziğe karşı halk müziği denen çeşitteki Türk müziğinin Balkanlı veya hemen hemen Avrupai tonaliteleri, camiler üzerinde Bizantin görünüşlü kubbeler, hem resmi desenlerde hem de köy el işlerinde Grek ve Güneydoğu Avrupa süsleme motifleri. Modern Türkiye'de Anadolu unsurların kalıntısı şimdi artık tartışma götürmez. Türklerin Hitit veya Hititlerin Türk olduklarını kanıtlamaya gereklilik yoktur. Fakat geniş ölçüde bir devamlılığın bulunduğu açıktır. Bu husus, bugün Anadolu'daki arkeolojik ve antropolojik çalışmaların paralel gelişmesiyle daha açık bir hale gelmektedir. Anadolu'da geniş ölçüde bir Türk kolonizasyonunun bulunduğu doğrudur. Fakat yerli halk ne yok edilmişti ne de tamamen sürülmüştü. Grek üst sınıflarının ve kültür tabakasının yerini Türkler almıştı ve orada oturanlar zamanla bu kez İslam ve Türk modellerine uymuşlardı. Bunlar kendi kültürlerinden özellikle tarım ve köy hayatına ait çok şeyler, mevsim değişmeleri, ekme biçme, doğum, evlenme ve ölüm gibi devam ettirdiler. Yeni ithal edilen ve diğer yerlerde olduğu gibi burada da esas itibariyle şehirsel nitelikte olan İslam kültürü bu şeylerle az ilgiliydi. Rumeli etkisi fetihten sonra aşağıdan çok yukarıdan geldi. Anadolu'dan farklı olarak Rumeli'nin çoğu hiçbir zaman ne İslamlığa ne de Türk diline mal edildi. Köylü kitleleri Türklerin kültür çevresinin dışında dine olduğu kadar dile ve kültüre de yabancı olarak Hristiyan kaldılar. Fakat Balkan uluslarının Osmanlı egemen sınıfı üzerinde pek büyük bir etkisi oldu. En önemli kanallardan biri erkek çocukların toplanması demek olan devşirmeydi ki 4 dipnot. Bu deyim ve ifade ettiği uygulama hakkında El 2'de ve Le Menaj'ın devşirme adlı yazısına başvurulabilir. Osmanlıların ilk zamanlarında ortaya çıkan devşirme yöntemi 17. yüzyılda ortadan kalktı. Bu yolla sayısız Balkan Hristiyanı imparatorluğun siyasi ve askeri elitine girdi. Hatta toprak sahibi Hristiyan egemen sınıf bir zamanlar zannedildiği gibi tamamen yıkılmamış fakat bir dereceye kadar kendi topraklarında yaşamaya devam ederek Osmanlı sistemi içine alınmıştı. 15. yüzyılda Arnavutluk'ta hala Hristiyan timar sahipleri vardı. O zaman ve ondan sonra Müslüman olmuş Rumeliler imparatorluğun bütün Asya eyaletlerinde tımar sahibi ve komutan olarak bulunurlarken Rumeli Hristiyan askerler hem tımar süvarisi hem de alelade asker olarak Osmanlı kuvvetlerinde hizmet gördüler. Osmanlı İmparatorluğu'nda Arnavutların ve Boşnakların büyük rolü iyi bilinir. Diğer Rumelilerle birlikte olanlar 19. ve 20. yüzyıl reform ve devrimlerinde önemli bir rol oynamakta devam ettiler. Türkiye'nin Bizans'tan aldığı miras bir zamanlar çok mübalağa edilmişti. Bazı tarihçiler Osmanlı devlet ve toplumundaki hemen her şeyi Bizans'taki şu veya bu kaynağa atfetmişler ve 1453'te İstanbul'un alınmasından sonra Bizans kurumlarının ve uygulamalarının yoğun bir şekilde iktibas edildiğinden söz etmişlerdi. Bunun çoğunun yanlış olduğu ve gerçekte Osmanlı uygarlığında Bizans unsurlarının önceleri zannedildiğinden çok daha az olduğu bugün genellikle kabul edilmektedir. Ayrıca bu unsurlar İstanbul'un fethinden önceki bir döneme gerçekten pek çok halde Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan önceki tarihe aittir. Bazı iktibasların Anadolu Selçukluları, diğerlerinin de hatta Abbasi Halifeliği zamanına kadar geri gittiği izlenebilir ki, oradan da Türkiye'ye bizzat klasik İslam uygarlığının bir parçası olarak gelmiştir. Selçukluların ortaya çıkışında Osmanlıların henüz sönük bir gölgesi değilken, Bizans'la uzun süre yan yana yaşarken ondan bazı şeyler almaları tabiiydi. 6. Dipnot. Köprülüzade Mehmet Fuat, M.F. Köprülü. Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine tesiri hakkında bazı mülahazalar. Türk Hukuku ve İktisat Tarihi, Mec. 1931. Sayfa 165-313. Bununla beraber Bizans etki unsurları mübalağa edilmiş ve tarihleri de yanlış gösterilmiş olsa bile yine de mevcuttur. Sayısı belki daha az olmakla beraber daha eskidir. Belki de Bizans İmparatorluğundan daha eski ve daha köklüdür. Mimaride Bizans motiflerinin kalıntısı daha önce zikredilmiştir. Fakat bir toplumda onun dini mimarisi mücerret bir fenomen olamayacağından bunlar merkezi ve tipik bir kalıntı olmalıdır. Türk camilerindeki Bizans unsurlarının ki pek yaygın ve pek süreklidir, daha derin bir sosyal kültürel yakınlığı ifade eden bir anlamı olmalıdır. Özellikle her şeyin dini bir damga taşıdığı İslam toplumu gibi bir toplumda. Akla gelebilen şu misal önerilebilir. Belki kubbeli bazilika tipindeki cami ile, belki biraz garip kaçacak bir benzetme ile Osmanlı İmparatorluğu'nun başpiskoposu olarak tanımlayabileceğimiz Şeyhülislam'ın yüksek otoritesi altında bölgesel kaza dairelerinin başında bulunan müftülerle İslamiyet'te ilk kez Türk egemenliği altında ortaya çıkan dini bir hiyerarşi arasında bir bağlantı kurabiliriz. Ve burada dini başkan ile kubbenin her ikisinin de Bizans'ta bile doğulu unsurlar olduğunu düşünebiliriz. Yöresel etkinin bir diğer cephesi de burada göz önüne alınabilir. Rumeli ve İstanbul Avrupa'nın parçalarıdır ve Osmanlılar tarihlerinin ilk evresinden beri Kuzey Afrika'da dahil diğer herhangi bir İslam devletinden daha uzun ve daha yakın bir şekilde Avrupa ile temas halinde bulunmuşlardır. İmparatorluk Avrupalı halkları ve kurumları kendine sindirdiği önemli Avrupa topraklarını içine alıyordu. Ticaret, diplomasi, savaş, daha az olmamak üzere göç yollarıyla Batı ile temasını devam ettirmişti. Fatih Sultan Mehmet Yunanca biliyordu ve kitaplığında Yunanca kitaplar vardı. Çevresinde İtalyan hümanisti Anconalı Ciriaco Pizzocholi de vardı. Fatih'in hayatını yazan Yunanlı Kritobulos, portresini yapan Venedikli Bellini'ydi. 7. Dipnot. E. Jacobs. Mehmet II. Der Eroberer. Sen, Baysunken, Zur, Rönesans und San, Buker Samlung, Oriens 2. 1949. Sayfa 6 ila 30. Avrupalı diplomat ve tacirler kadar Osmanlı hizmetinde bir meslek arayan birçok dönmeler ve mülteciler tarafından da Batı'dan az bilgi getirilmedi. 15. yüzyılda Osmanlı sultanları Avrupa top icadını çok kez Avrupalı topçular ve top dökümcüleriyle birlikte süratle kabul ettiler. 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı bilginleri Avrupa coğrafyası, tarihi ve tıp bilimi üzerine ilk araştırma denemelerini yaparken 8. Dipnot A. Adnan, La Science, Chalet Tours Ottomans 1939 aynı yazar tarafından konunun Türkçe daha geniş bir incelemesi şu eserde bulunabilir. A. Adnan adı var, Osmanlı Türklerinde ilim, 1943. Daha aşağıda bölüm 3'e bakınız. Osmanlı askerleri ve gemicileri çeşitli derecede başarılarla Avrupa savaş tekniklerini elde etmeye çalışıyorlardı. 19. yüzyıldan önce Avrupa'dan Osmanlı iktibasları esas alarak maddi tertipteydi ve hem kapsam hem de etki bakımından sınırlıydı. Fakat bugün hemen herkesçe bilinen bir gerçektir ki bir uygarlık tarafından bir diğerinin uygulamalarından yapılan iktibas sınırlı ve tecrit edilmiş olamaz. Dışarıdan alınan her unsur bir dizi sonucu da beraber getirir. İlk önceleri haritacılık, denizcilik, gemi yapımı, topçuluk ve 18. yüzyılda bunları izleyen matbaa, askeri mühendislik ve İstanbul'da Nuri Osmaniye Camii'nde örneğini bulan Türk mimarisindeki İtalyan etkisi gibi Osmanlıların Avrupa'dan aldıkları şeylerin önemini ve etkilerini belki de yeniden gözden geçirmemiz gereklidir. 9. Dipnot. Daha aşağıda sayfa 435'e bakınız. 2. Türk unsuru. Türkiye'ye giden bir ziyaretçi hemen Türklüğün ilk ve yanılmaz işaretiyle karşılaşacaktır. Uzun zaman yabancı etkilere maruz kalmasına rağmen muzaffer olarak yaşamasına devam eden Türk dili. Türkçenin temasa geldiği diğer dillere karşı direnme, onları değiştirme ve hatta yerini alma hususlarındaki dikkate değer gücünü bilim adamları belirtmişlerdir. Ziyaretçinin Türk geleneğinin bir işareti olarak Türk dili ile Türklerin İslam dünyasındaki tarihi rollerinden aldıkları otorite ve kararlılık mizacı ve dolayısıyla kendine güven duygusu arasında bir çağrışım yapması muhtemeldir. Dil, Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli kültürüne Türklerin gerçekten esas ve her halükarda en kolayca fark edilebilir katkısıydı. Bir zamanlar Arap dilinin ve İslam itikadının olduğu gibi şimdi de Türk dili ve Sünni İslam itikadı egemen sosyal sınıf üyeliğinin zorunlu nitelikleriydiler. Osmanlı Türkçesinde bir imparatorluk uygarlığına yakışır bir araç olarak zengin ve ince bir ifade aracı yaratılmıştı. Osmanlıların hiçbir ırki mağrurlukları ve kapalılıkları, saf Türk neslinden olma üzerinde hiçbir ısrarları yoktu. Halifeliğin başlangıcında efendi Arapların mavali, Arap olmayan Müslimler, aşağı sınıfına karşı yaptığı ayrımın bir benzeri mevcut değildi. 10. Dipnot. Bakınız Bernard Lewis, The Arabs in History. 1966, sayfa 70'de. Müslümanlık ve Türk dili, Kürtler ve Araplar için olduğu kadar Arnavut, Rum ve Slavlar için de hem gerçek iktidara hem de sosyal statüye açılan kapıya giriş şartlarıydı. Bir zaman Türkler çok az, örneğin Araplardan ve İranlılardan çok daha az milli bilinçlilik gösterdiler. İslamlıktan önceki Türkler herhalde ilkel bir halk değildi. Fakat kendi devletleri, dinleri ve edebiyatlarıyla belli düzeyde uygarlığa sahip kavimlerdi. Bununla beraber birkaç kırıntı hariç 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupalı bilim adamları tarafından kısmen yeniden bulununcaya kadar hepsi unutulmuş ve İslamlık içinde silinmişti. Eski Arabistan putperest kahramanlarının Araplardaki anılarının, eski İran imparatorlarının geçmiş ihtişamları hakkındaki İranlı gururunun, hatta firavunların kırılmış fakat muazzam anıtları etrafında örülmüş müpem Mısır efsanelerinin eşi Türklerde yoktur. Halk şiiri ve soy efsanesinden birkaç parça dışında bütün İslamlık öncesi Türk geçmişi unutulmuştu. Hatta Karahanlılar gibi yeni İslamlaşmış bir Türk hanedanı 10. yüzyılda Türk geçmişini unutup ve kendisini İran efsanesinden alınan bir adla Efsariya hanedanı olarak adlandırmıştı. 11. Dipnot. İran kahramanlık şiirine de yansımış olan eski İran efsanesinde Efrasiyap Turan Hanı idi. Deyim daha sonra indi olarak Türkler için kullanılmıştır. Hatta Türk adının kendisi ve ifade ettiği varlık bile bir anlamda İslami niteliktedir. İslamlıktan önceki yazıtlarda Türk sözü gözükmekte ise de birbirleriyle akraba step kavimlerinden sadece birini ifade eder. Bütün grubu ve belki de bizzat böyle bir grup kavramını kapsamak üzere genelleştirilmiş bir kullanılış İslamlıkla başlar ve İslamlıkla özdeş bir hale gelmiştir. Tarihi Türk milleti ve kültürü, hatta bir bakıma dilin kendisi, son 1000 yıl içinde mevcut olduğu şekliyle hep İslamlık içinde doğdular. Bugüne kadar Türk deyimi, putperest, Çuvaş ve Hristiyan Gagavuzlar gibi Türk aslından ve dilinden olsalar veya İstanbul Hristiyanları ve Yahudileri gibi bir Türk devletinin vatandaşı bulunsalar bile Müslüman olmayanlar hakkında hiçbir zaman kullanılmamıştır. 12. Dipnot. Bakınız P. Vitek. Türkentum und İslam. 1. Osman Turan, Türkler ve İslamiyet, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 5, 1945-46, sayfa 457-85. Fakat Osmanlı toplumunda ve kültüründe gerçek Türk unsuru açıkça ifade edilmemiş ve kendi kendinin bilincine sahip olmamış olsa bile yine de çok önemlidir. 14. yüzyıl sonlarında Osmanlılar Batı Anadolu'dan Doğu Anadolu'ya doğru yayılırken aşiret örgütleri ve el değmemiş gelenekleriyle Yarımada'nın batı kısmında olduğu gibi henüz dağılmamış, parçalanmamış ve yöresel etkilerle değişmemiş geniş Türk göçebe gruplarıyla karşılaştıkları zaman bu Türk gelenek ve etkisi tekrar canlanmıştı. 15. yüzyılın ilk yarısı boyunca bir çeşit Türk milli bilincinin yükselişi hakkında birçok belirtiler vardır. Osmanlı Sultanı'nın eski Türk ünvanı Han'ı benimsemesi o zaman da oldu. O zaman Osmanlıların torunları olduklarını beyan ettikleri Oğuz Türklerinden Kaya aşiretinin damgası Osmanlı paralarında remiz olarak göründü ve Osmanlı tarihçileriyle ozanları Osmanlı hükümdarlarını yarı esatiri Türk eski çağına bağlayan ve hanedanın kaynağının resmi açıklaması haline gelen Oğuz efsanesini işlediler. 13. Dipnot. P. Vitek. Le Rôle des Tribus Turcs dans l'Empire Ottoman. Melange George Smets. 1952. Sayfa 665-76. 2. Murat 1421-51 ve haleflerinin sarayında Türk şiiri serpilip gelişti ve Türk eski çağlarının incelenmesi büyük rağbet gördü. Hatta Orta Asya Türk dili ve edebiyatı bir süre işlendi ve 15. yüzyıl sonlarına doğru bir edebi okul, Türk edebi dilinin bir parçası haline gelmiş bulunan Farsça ve Arapça sözcük ve deyimleri fazla kullanmaksızın arı ve sade Türkçe ile yazma çabasına girdi. 14. Dipnot. Köprülüzade Mehmet Fuat, Mehmet Fuat Köprülü. Milli Edebiyatın İlk Mübeşşirleri, İstanbul 1928. Bu akım sınırlı ve birçok bakımlardan geçiciydi. Fakat Türk dilinin yerini ve dolayısıyla bir milletin hayatında dilin içine aldığı ve beraberinde getirdiği her şeyi yeniden doğrulamak suretiyle önemli bir etkisi oldu. Artık Türk nüfusunun mühim bir kısmı haline gelmiş olan göçebe Türk unsurunun Osmanlı Devleti'nde ilk esas görünüşü olarak da bu akım önemlidir. Göçebe Türk aşiretlerinin Osmanlı İmparatorluğundaki önemi esas olarak bir etnik hazne olması bakımındandır. 15. Dipnot. Vitek, İnmel, G. Smets. Onlar gerçek egemen bir unsur değildiler ve devlet ve egemen gruplar tarafından daha çok güvensizlik ve hor görmeyle karşılanıyorlardı. Bununla beraber egemen sınıfın dayandığı bir ihtiyat deposu idiler. Aşiret mensuplarının Osmanlı toplumuna girişi birçok yollarla oldu. Birincisi sabit bir şekilde iskan etme yoludur ki bu suretle göçebeler gittikçe artan ölçüde Anadolu'nun çeşitli yerlerine yerleştirilmişler ve köylü tarımcılar haline gelmişlerdir. Bu kısmen normal iktisadi gelişmelerin etkisi, kısmen de bilinçli hükümet politikası sayesinde oldu. Osmanlı sultanları ilk zamanlardan beri sürgün, iskan ve yerleştirme için bir yerden başka bir yere nüfus nakli diye bilinen yöntemi geniş ölçüde kullandılar. 16 dipnot. Bu nakiller Ömer Lütfi Barkan'ın bir seri önemli makalelerinde incelenmiştir. Örneğin şu makalesine bakınız. Le deportation comme méthode de publiment et de colonization dans l'Empire Ottoman. Re Factory Science Ec University İstanbul. 11. 1949-50. Sayfa 67-131. Türkçesi. Sayfa 524-69. Bu sürgünler bazen ceza olarak, bazen de yeni fethedilmiş veya gayrimemnun bölgelere ahali nakilleri gibi siyasi, iktisadi ve askeri amaçlar gözetilerek yapılıyordu. Bütün bu hareketlerde göçebe unsur önemli bir yer aldı. Göçebelerin yerleştirilmesi sadece köylerde olmadı. Hem belgelerdeki hem de edebi kaynaklardaki kanıtlar birçok kentlerde aşiret mahalleleri olduğunu göstermektedir. Böyle bir süreç, kent ile köylüler ve aşiretler, son ikisi daha geniş ölçüde Türk idi. Arasındaki sıkı iktisadi bağ bakımından kaçınılmaz idi. Türklerin kent ve köy nüfusuna ve böylece sonunda idareci elite, tabiri caizse bu sızması, Osmanlı toplumunun Türk karakterini korudu ve kuvvetlendirdi. Öyle ki zamanımızdaki devrim bile bir dereceye kadar haklı bir şekilde şimdiye kadar Türk kalmış Anadolu'nun, İstanbul ve Rumeli'nin kozmopolit uygarlığına karşı kendini göstererek doğuşu, diğer bir deyimle başkentin nakli ve ülkenin adının değiştirilmesiyle remizlenen Türklerin Osmanlılar üzerindeki zaferi olarak tanımlanmıştır. Modern Türkiye'de Türklüğe dönüş konusundaki bilinçli çaba, hükümet ve idarenin temelini ve devlet politikasının yönünü etkilediğinden siyasal bakımdan önemlidir. Fakat diğer alanlardaki etkileri sınırlıdır. Eski Türk uygarlıkları, İslamiyet tarafından eski Türk kültürünün gerçekten yeniden canlandırılmasını mümkün kılmayacak ölçüde baştan aşağı silinmişti. Tabiatıyla onu tekrar canlandırmak teşebbüsleri olmuştur. Bunların en önemlisi ve en çok tartışılanı, dili, bin yıllık İslam etkisi boyunca Farsça ve Arapçadan alınan iktibaslardan kurtarmak ve değiştirilmemiş Arı Türkçe'ye dönmek amacında olan dil reformudur. Ayrıca halk materyalinden daha çok zorlama niteliğinde olmakla beraber bazen oldukça etkili adaptasyonlar yapılmıştır. Örneğin Fars, Arap, Aruz vezni yerine hece vezninin kullanılması, modern orkestra ve opera bestelerinde Türk melodilerine yer verilmesi gibi. 17 dipnot. Aşağıda sayfa 436'ya bakınız. Fakat modern Türk edebiyatı ve sanatı eski ve popüler materyalle yapılan bu çeşit bilinçli denemelerin herhangi birinden çok daha fazla olarak Avrupa etkisindedir. Türkiye'de Türk özelliğinin gerçek önemi toplumun daha derin tabakalarındaki kesintisiz hayatiyetinde aranmalıdır. Bu tabakalar da şimdi yüzeye çıkmaktadırlar ve bunun sonuçları sonra görülecektir. 3. İslamlık. Şimdi üçüncü etkene bir geçici karartma devresine rağmen son zamanlarda Türkiye'de yeni bir kudret gösteren ve Türk ulusunun geniş bir bölümünün kolektif bilincinde esas unsur değilse bile hala açık bir şekilde büyük bir etken olan İslamlığa geliyoruz. Türkler İslamlıkla ilk kez sınırlarda karşılaşmış ve inançları o zamandan şimdiye kadar sınır İslamlığının ve sınırda oturanların mücahit ve sade dininin bazı kendisine özel niteliklerini korumuştur. 18 dipnot. Türk İslamlığının oluşumunda sınırların ve sınır savaşçılarının gazi önemi, Profesör Vitek tarafından 1925'te başlayan ZDMG 228'de, bir dizi not, makale ve monografilerde incelenmiştir. Genel bir bakış için daha önceki incelemelerine atıfların bulunduğu şu eserine bakınız. The Rise of the Ottoman Empire, 1938. Türkler diğer birçok uluslardan farklı olarak İslamlığa zorlanmadılar. Onların İslamlığı hiçbir zorlama ya da tabiyet belirtisi de taşımaz. Halifeliğin sınırlarında, doğuda ve batıda sınır savaşçıları eski İslam teokrasisinin bir doğu imparatorluğu şekline değişimiyle diğer yerlerde kaybolmuş bulunan ilk İslamiyet'in sadeliğini, militanlığını ve hürriyetini hala muhafaza ediyorlardı. Bu imparatorluğun her tarafından yeni düzene kendini uyduramayanlar, manevi ya da maddi nedenlerle sınır görevine gitme ihtiyacı duyanlar sınırlardaki birliklere katıldılar. Allah, şan, şeref ve ganimet uğruna kafirlere ve putperestlere karşı savaştılar. En önemli iki sınırdan biri olan Orta Asya'da gezginci dervişler ve sufiler tarafından büyük çoğunluğu İslamiyet'e sokulmuş olan Türkler hala putperest olan ırktaşlarına karşı mücadeleye katıldılar. Ve halifeliğin askeri sınıfları gittikçe artan ölçüde Türklerin tekeline girdikçe orada egemen bir rol oynamaya başladılar. 11. yüzyıl başlarında İslam aleminde ilk büyük bağımsız Türk hükümdarı Gazneli Mahmud, gücünü, Türklerden kurulu bir orduyu büyük çaplı bir sınır savaşına, Hindu dinindeki Hindistan'ın fethine sevk etmek için kullandı. Daha sonra aynı yüzyılda Selçuklular, Türk istilacılarının yeni bir dalgasını Güneybatı Asya yakasına saldılar ve bunlar Bizans İmparatorluğundan İslamlığa yeni topraklar kazandırdılar. Müslüman doğuya Avrupalı büyük Haçlı saldırılarına karşı koymak ve sonunda onları def etmek yeteneğini veren cenkçi ve dini bir kuvvet aşıladılar. Türk sınır halkının İslamlığı böylece İslamlığın ana vatanınkinden farklı tabiatlıydı. Memluklar gibi Irak'a veya Mısır'a gitmiş ve eski İslam başkentlerinin kozmopolit atmosferinde yetişmiş olan kardeşlerinden farklı olarak Hür Türkler sınır ülkelerinde İslamlaştırılmış ve eğitilmişti ve onların İslamlığı ta başlangıçtan beri sınırın özel nitelikleriyle dolmuştu. Onların hocaları, kentlerin ilahiyatçı ve medreselerindekinden pek farklı bir itikat vaiz eden ve genellikle Türk olan dervişler, gezgin zahitler ve mutasavvıflar idi. Abbasi Bağdat'ının inceliği veya gevşekliği, karmaşık bir kent uygarlığının hoşgörüsü ve çeşitliliği veya medreselerin kılı kırk yaran ve tekelci sünniliği, ortodoksisi onlara uymuyordu. Onlarınki hala ilk Müslümanların eski ateşi ve doğruluğu ile dolu militan bir inanç, imanı savaş narası, akidesi silah çağrısı olan bir savaşçılar diniydi. İlk Türklerin Anadolu'ya getirdikleri inanç ve telkin bu idi. Ondan sonra da gaziler, dervişler ve göçebeler yarımadayı fethedip, İslamlaştırıp iskan ettikçe eski İslam devlet ve uygarlık gelenekleri sultanlığın kentleri haline gelen yerlerde yerleşti ve sınır ahalisiyle dervişler yeni maceralar aramak üzere Ege'ye kadar batı kıyılarına ve Avrupa'ya yürüdüler. Anadolu, Selçukluların Orta Doğu İmparatorluğu'nun bir eyaleti haline geldi ve İslami hayatın geleneksel kalıbı tedricen ülkeye damgasını vurdu. Müslüman bürokratlar ve aydınlar, hukukçular ve ilahiyatçılar, tacirler ve zanaatçılar, klasik İslamlığın eski ve yüksek kent uygarlıklarını da birlikte getirerek yeniden kazanılmış topraklara taşındılar. Sınır boyuna batıya doğru kaydı ve o zaman Batı Anadolu'da ve Balkanlar'da Osmanlı sınır akıncıları tarafından yeni kazanılan topraklar da yeni bir Müslüman imparatorluğuna kaydoldu. Selçuklular idaresindeki Sivas ve Konya gibi şimdi de Osmanlıların egemenliğinde Bursa, sonra Edirne ve nihayet İstanbul, Sünni, Ortodoks İslamlığın bütün cihazlarına bürünerek Müslüman kentleri, Müslüman hayatın ve kültürün merkezleri oldular. Kuruluşundan düşüşüne kadar Osmanlı İmparatorluğu, İslam gücünün ve inancının ilerlemesine veya savunmasına adanmış bir devlet idi. Osmanlılar 600 yıl ilk önce esas itibariyle başarılı olarak Avrupa'nın geniş bir kısmında İslam egemenliğini kurma çabasıyla, daha sonra da Batı'nın amansız karşı saldırısını durdurmak ya da geciktirmek için uzun süreli artçı harekatıyla hemen hemen devamlı olarak Hristiyan Batı ile savaş halindeydiler. Yüzyıllar boyu süren bu mücadele, Türk İslamlığının ta köklerindeki kaynaklarıyla Türk toplumunun ve kurumlarının bütün yapısını etkilememezlik edemezdi. Osmanlı Türkü için bütün ilk İslam anayurtlarını kapsayan imparatorluk, İslamiyet'in ta kendisiydi. Osmanlı vakainamelerinde imparatorluğun toprakları, Memalik-i İslam, hükümdarı, İslam padişahı, orduları Asakir-i İslam, dini başkanı Şeyhülislam olarak adlandırılırdı. Onun halkı kendini her şeyden önce Müslüman sayardı. Daha önce gördüğümüz gibi Osmanlı ve Türk nispeten yeni kullanılan deyimlerdir. Osmanlı Türkleri kendilerini İslamlık ile özdeş görmüşler, diğer herhangi bir İslam ulusundan çok daha büyük ölçüde hüviyetlerini İslamlık içinde eritmişlerdi. Türk sözcüğü Türkiye'de hemen hemen kullanılmaz iken, Batı'da Müslümanın eş anlamı haline gelmesi ve Müslüman olmuş bir Batılıya olay İsfahan'da veya Fas'ta olsa bile Türk olmuş denmesi ilginçtir. Bu kendini İslamlıkla bir tutmanın bir tezahürü, Türk İslamlığının yüksek ciddiyetinde, eski halifet devri de dahil olmak üzere İslam tarihinde benzeri bulunmayan, imparatorluğun en şaşalı günlerindeki hizmet ve göreve bağlılık duygusunda görülebilir. Örneğin Abbasi halifelerinden hangisi, belirli olarak ilk Osmanlı sultanlarını harekete geçiren bağlılıkla, manevi ve dini amaç keskinliğiyle kıyaslanabilecek bir şey gösterebilir? 1. Kaset 1. Yüzün Sonu.